Monsieur Moïse'i ben öldürmedim. Yazan Mario Levi. Seslendiren Ercan Demirel. Bu öykü yazarın Doğan Kitap'tan çıkan Madame Floridis Dönmeyebilir kitabından alındı.
Mozart dinlerken uyuklamayı da severdi Monsieur de Toledo. Yalnızlığa karşı sık sık şarap içmeyi de. Koltuğunda kendisini o uykulardan birine dalmışken gördüğünüzde, nasıl da savunmasız ve küçücük dünyasına çekilmiş gibi derdiniz. Ve Edith Piaf'ı Menilmontant'ta pasaklı bir sokak şarkıcısıyken tanıdığını, Berlin'de seneler önce yaşadığı bir aşkı, hiç beklenmedik anlarda büyük bir heyecanla anımsayabileceğini, Roma'da faşizmin yükselişine gencecik yüreğiyle ister istemez tanık olduğunu, Troçki ile Büyük Adadaki günlerinde uzaktan uzağa, biraz da gizliden gizliye selamlaştığını, 40 yaşından sonra Aşkale'ye taş kırmaya gittiğini ve tam 4 kez nişanlandığını, bu durumda değil tahmin, hayal bile edemezdiniz. Çevredeki kokudan, yıpranmışlıktan ve her ciddi yalnızlık gibi o çok kendine özel olabilecek yalnızlıktansa sanırım en çok uzun ve yorucu yaşamanın sakıncalarını sezinleyebilirdiniz. Böyle bir uykuya beklenmedik bir fırtına gözüyle bakabilir, onca yaşantıdan ve insandan sonra birkaç sözcüğe razı olmayı anlamaktaysa enikonu zorlanabilirdiniz. Dahası bu konudaki kimi yorumlarınızla karşımda gülümseyerek belirebilir ve hiç istemediğim halde haklı bile çıkabilirdiniz. Ama mesele bununla bitmiyordu inanın. Çünkü yalnızca bu çıkmazında değil, hayatındaki hemen hemen her kandırmacada şaşırtıcıydı Monsieur Moïse. Buradaki anlam yalnızca bir İstanbullu Yahudi olmakla değil, bir de bir küçük hayal yolcusu, bir yenilgiler uzmanı ve en önemlisi bir hazırlanmalar, bir kendi kendini kandırmalar şampiyonu olmakla gereğince yakalanabilirdi. Örneğin hiçbir kadını aldatamamış, herhangi bir düşünceyi hiçbir zaman bir başkasından çalamamış, hep esaslı bir okur yazar olmayı denemiş ama kimi yazıları başarabilmişlerin tam aksine okumaktan yazarlığa bir türlü vakit bulamamıştı. Bir yerlere gitmeyi hep sevmiş ama hatırı sayılır bir yaşa ve umursamazlık mertebesine ulaşabildiği halde olası geriye dönüşlerin korkusunu içinden bir türlü atamadığından, özellikle de kimi çıkmazları yaşamaya mecbur bırakıldıktan sonra hep aynı yerlerde ve insanlarda kalmayı yeğlemişti. Erteleme'nin şiirini mutlaka yazabilmeliyim demişti bir de. Hatırlıyorum. Erteleme'nin ta kendisi olduğunu bir anlayabilseydi, bu işi rahatlıkla başarabilirdi inanın. Oysa kimi umutları, küçük bir bugün adına askıya almanın ne denli büyük bir çıkmaz olduğunu sanırım siz de bilirsiniz. Bütün bunları düşündüğümde, duygularımın, garip alışkanlıklarımın, sıkılmalarımın ve sizlere pek de inandırıcı gelmeyecek iyi niyetimin muhalefetine rağmen, kimi uzun yol dostlarını üzme pahasına, Monsieur Moïse'in pusulayı şaşırmış, biraz tuhaf bir komşumuz olduğunu söylemeye, ne yazık ki bir yerden sonra mecbur kalıyorum. Tahtakale Şişli güzergahına farkında olmaksızın yan çizmesinden ya da hamursuz bayramı günlerinde ekmek arası hamursuz da yenebileceğini söylemesinden değildi ama bu tuhaflığıyla at başı gidebilecek sevimliliği. Bana kalırsa hiçbir zaman göremediğimiz bir Marika'yı her Noel gününün arifesinde elinde kocaman bir karanfil buketiyle seneler senesi hiç aksatmadan ziyaret etmesinden ve kitaplığındaki roman kahramanlarından, kendisine gündelik hayatındakinin tam aksine hemen hemen her zaman dertleşebileceği dostlar edinmiş olmasındandı. Güvensizlik ve giderek değişen, yaşamasız, gereğince konuşmasız, soru sormasız bir insan jungle'ında istenmedik bir anda kaybolabilme korkusu. Suskunluklara ve kendi alkol yalnızlığına belki de bir gece boyu tüm sanrılar, yanılsamalar ve yenilgilerle sığınabilme özlemi. Son akşamında kendine esaslı ve şaraplı bir menemen ziyafeti çektiğini sanırım bu yüzden hemen öğrenemedik. İçin için sızlayan bir hüzünle, soğumaya çoktan yüz tutmuş ölüsüyle buluşmaya gittiğimiz günün akşamında, aradan en azından 3 gün geçmiş olmalı demişti çünkü editörüm. Yazık, ama çok yazık demişti bir de. Dimitri'nin sanıldığı kadar kötü bir insan olmadığını kabul etmek üzereydi. Neyse, boş ver demiştim bunun üzerine. Böylesi nasıl olsa bekleniyordu. Zaten istesek de, istemesek de hep bir yerlere geç kalmıyor muyuz biz? Geç kalmak, bir insana ya da bir olabilirliğe, bir paylaşımın izdüşümüne yeterince ulaşamamak. Evet. Bu sözcüklerin uyandırabileceği çağrışımları belki de yeniden düşünmem gerekiyor şimdi. Monsieur Moïse'in ölüsü bile yanımıza, bu tuhaf günlerimize gelmekte geç kalmıştı ne de olsa. Ve birbirimizden haberdar olmayı yine zamanlayamamıştık. Ama sonuç ne olursa olsun, rahmetlinin yüzünde belli belirsiz bir gülümseme vardı sanki o sabah. Kadehindeki şarap henüz bitmemişti. Saati çalışmaya devam ediyordu. Hemen yanı başında gerçek hikayesi pek az kişice bilinen bir kadının sararmış fotoğrafı duruyordu. Ve ölmeden belki de çok kısa bir süre önce küçücük bir kağıda "Beni bu 4 duvarla umutlarım arasına sıkıştırmamalıydınız" gibisinden bir cümle çiziktirmişti. Tanımlamakta hala zorlandığım bir buruk sevinç yayılmıştı o zaman da benliğime. Yüreğe bambaşka, çok anlamlı bir hüzünmüşçesine doğan, sazısını ve seçeneklerini kendi kendine hazırlayan, kendi kendine ören bir sevinç. Çünkü bu küçücük cümle, yıllar yılı biraz boyun eğmişlik, biraz da bilinçli bir aldanmayla sürdürülen bir savaşımın beklenmedik bir zamanda dile gelişiymiş gibi göründü bana. Monsieur Moïse deyiş yerindeyse son dakika golünü atmıştı. Cenazesine gelince, pek de kalabalık sayılmazdık doğrusu, yeryüzündeki bu son yolculuğunda kendisine eşlik ederken. Şaşılacak bir şey yoktu elbette böylesine bir zorunluluğu ya da bir buruk tadı yaşamamızda. Çok soru sorup, çok yanıt alamayanlardan, akıntıya bol bol kürek çekip bunu bir türlü kabul etmeyenlerdendi Monsieur Moïse. Oncasına önem verdiği duyguların, büyük bir dirençle bağlandığı değerlerin, kimi zorunlu ahbaplarınca alışılagelmiş bir anlaşmanın sözcükleriyle tartışıldığı, giderek yargılandığı sıralarda, ortalıkta deli danalar gibi dolaşanlardandı ne de olsa. İşin daha da kötüsü, bir ömür boyu süren bu ısrarlı savaşıma, bu savaşımda yıllar yılı savunulan düşüncelere, istense de istenmese de ödenen bedellere, hesabı çoktan görülmüş tercihlere ve tüm çabalarımızla, tüm karşı çıkmalarımıza rağmen bu cenazede de diğer cenazelerde olduğu gibi dini tören yapıldı. İşin aslından pek emin değildik ama kimi yalanları da göze alarak bu rahmetlinin intihar ettiğini söylememiz bile durumu kurtaramadı. Üstelik bütün bunlar yetmezmiş gibi dualar bir de İbranice yapıldı. Hani ne derler? Başını şöyle bir kaldırması durumunda, kendisi için bu dünyada yapılan son töreni de anlamakta güçlük çekecekti yani Monsieur Moïse. Yine de umarsız kaldığımız durumlarda, hani neredeyse artık kanıksanan tavrımızı bir kez daha yineleyerek, "Bunlar sonuçta ayrıntı, biz işin aslına bakalım," dedik birbirimize. Ama ayrıntılar arasında sizlere mutlaka anlatmam gereken bir başka ayrıntı. Hadi adını koyalım. Bir de bir kadın. Bir kadının yorgun, anlaşılabilir çağrışımlarla örülü görüntüsü. Ya da tüm bunların bir başkasıyla kolay kolay paylaşılamayacak bir izdüşümü vardı. Cemaatin uzağında durmaya çalışan, karalar giymeye ve yüzünü yine kara bir şalla gizlemeye özen göstermiş, çok eskilerde yaşanmış bir hikayeden, beklenmedik bir anda tüm çağrışımları ve olasılıklarıyla fırlamış bir kadın. Ve şöyle ya da böyle hatırlattıkları, hatırlatmak isteyebilecekleri. Kendisini işte böyle durup dururken ayrımsadığımda, bilmem neden Sıra Cevizler Sokağı'ndaki o gece ayazını, küçük çılgınlıkları, piyano çalabilme zamanlarını, İzzet Paşa Sokağı'ndaki o üç katlı bahçeli apartmanı, soruları, mektupları, anlatamamaları, bir olasılığa yolculukları, kitaplar arasında yaşlanmaları, iki başınalıkları, ertelenmiş umarsızlıkları ve seneler senesi izini sürdüğüm bir hikayenin bendeki tarihini anımsadım. Kimi soruları, yanıtlarını düşünmeksizin bir kez daha kendime göre çoğaltmaya çalıştım. Bölük pörçük anıların bendeki izdüşümlerini şöyle bir zorlayabilsem, eksik kalan bir takım duygu ve görüntüleri yerli yerine oturtabilir, yapıyı hiç beklemediğim bir anda tamamlayabilirdim belki de. Ne var ki ben bu aşamada yalnızca o kadının o sararmış fotoğraftaki kadın olabileceğini düşünmekle yetindim. Bir yanılsama mıydı ama bu? Anlaşılabilir, savunulabilir bir yanlışlığın kendine göre dışa vurumu mu? Bu soruyu da ne yazık ki hiçbir zaman yanıtlayamayacağım. Her şey, o kadının bende bıraktığı anıyı doğrularcasına bir hayal perdesinin ardında kaldı çünkü. Yine de asıl olan ne olursa olsun, işin içinde beklenmedik bir ziyaretçi vardı diyorum şimdi kendi kendime. Ve Monsieur Moïse'in bu ziyaretten büyük bir sevinç duymuş olabileceğini düşünüyorum. Mezarlıktan çıkışta editörüm de hemen hemen aynı şeyleri söylüyor. Doğru dürüst yazabilecek onca insan varken biz yalnızca o insanları anlatabileceklerin arasına düştük diyordu. Haklıydı. Monsieur Moïse içinde bir yazarın gizli olduğunu fark etmeliydi diye düşündüm bunun üzerine. Çünkü yazmak bir uyumsuzluğa, bir zorunlu anlatamamaya yolculukta, bir küçük avuntu, bir güvenilir ertelemede olabilirdi. Ama yazdıklarını yayımlamak uzlaşmanın, dolayısıyla da ödün vermenin bir başka biçimi değil miydi? Monsieur Moïse'in onca hengame arasında böyle bir soruyu düşünmüş olabileceğini hiç sanmıyorum. Kimi hikayelerin bizlerde zamanla başka hikayelere de doğabileceğini, kimi mevsim dönümlerinin çağrısına istesek de istemesek de içimizde sürekli olarak akabilecek bir hüzünle birlikte kulak vermeye mecbur olacağımızı, bir diğer deyişle kimi ilişkilerde sürekli olarak kendimizden bir şeyleri, kendi ölümlerimizi bırakacağımızı aklımızdan hiç çıkarmayabiliriz yine de. Karşınızda bambaşka bir yol uzanmaktadır diyelim. İşte o zaman da yolculuklarınız ya da olası geriye dönüşleriniz ne olursa olsun, bir kelime her şeye karşın yıpranmamış, tüketilmemiş bir kelime ararsınız. Bir kelime ya da bir yerden sonra yabancısı olmadığınız, hani neredeyse kanıksadığınız bir tedirginlik, bir kendi kendine konuşma alıştırması. Böyle bir söyleşiyi bir kez daha göze alabilir misiniz?
Mario Levy'nin Monsieur Moïse'i Ben Öldürmedim öyküsünü Ercan Demirel seslendirdi.